Ayrım 13. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 149. 22. Kısım. Telefonun zili çalıyor, çalıyor, çalıyordu. Hala sırtında sabahlık ve ayağında terlikler olduğu halde Thomas Lieven koşarak Estrella'nın odasına girdi. Geçen 15 dakika içinde hem kırmızı taksinin şoförü hem de yoldaki insanlar Estrella'nın uşağı olarak giymiş olduğu garip kıyafete hayretle bakmışlardı. Fakat şu anda kimsenin düşündükleri onu ilgilendirmiyordu. Hayatının tehlikede olduğunu biliyordu. Ahizeyi kaldırdı. Alo? Sonra içi rahatlayarak gülümsedi çünkü sesi tanımıştı. Konuşan arkadaşıydı hem de yegane arkadaşı.
Leblanc, ben Lindner.
İyi ki aradın Lindner. Ben de şimdi sana telefon edecektim. Neredesin?
Otelde. Dinle Leblanc. Birkaç saattir seni bulmaya çalışıyordum.
Anlıyorum. Kötü bir olay geldi başıma. Doğrusunu istersen bir de değil. Lindner, bana yardım etmelisin. Gemi yola çıkana kadar izimi kaybettirmem gerekli.
Leblanc,
ortalıkta görülmemem gerek.
Leblanc, rica ederim, bırak da konuşayım.
Peki.
Gemi hareket etmiyor.
Konsolosun yatağına bıraktı kendini Thomas. Konsolos da Thomas'ı izlemiş, elini korkuyla ağzına kapamıştı. Thomas inledi.
Ne dedin?
Gemi bir yere gitmiyor.
Thomas'ın alnında ter damlacıkları belirmişti.
Peki ne oldu?
Viyanalı bankerin sesi çok endişeliydi. Birkaç gün önce içime bir şey doğdu. Gemi acentası garip bir şekilde hareket etmeye başlamıştı. Sana haber vermedim çünkü seni de üzmek istemiyordum. Fakat bu sabah mesele anlaşıldı.
Ne anlaşıldı?
Almanlar gemiye el koymuşlar.
Thomas gözlerini kapattı.
Neyin var, ne olmuş?
Zavallı konsolos bağırıyordu. Boğuk bir sesle konuştu Thomas.
Başka gemi yok mu? Maalesef aylar önceden bütün yerler tutulmuş. Bu durumda elimizden bir şey gelmez Leblanc. Lisbon'da kalmaya mahkumuz Leblanc. Beni duyuyor musun?
Evet, hepsini duydum dedi Thomas. Seninle sonra bağlantı kurarım Lindner. Şimdi hoşça kal. Cesaretini kaybetmemeye gayret et. Telefonu kapadı ve ellerini başına götürdü. Birden kloroform kokusunu yine duyuyordu. Kendini kötü hissediyordu. Başı dönüyordu. Çok yorgundu. Bu durumda ne yapmalıydı? İşte sonunda tuzağa düşmüştü. Artık şimdi hepsinden, Almanlar, İngilizler ve Fransızlardan kaçmasının imkanı yoktu. Hepsini aldatmıştı ama şimdi de onların eline düşmüştü.
Jean, Jean!
Güzel konsolosun sesi kulaklarında çınlıyordu. Yukarı doğru baktı. Ayaklarının dibine çökmüş, titriyor ve hıçkırarak ağlıyordu.
Konuş, konuş ne olursun, yalvarırım. Anlat Estrella'cığına olan biteni.
Sessizce yüzüne baktı, sonra yüzü aydınlandı Thomas'ın. Alçak sesle konuştu.
Sevgilim, hizmetçiyi yolla.
Hizmetçi?
Seninle yalnız kalmak istiyorum.
Peki öğle yemeği ne olacak?
Yemeği ben hazırlayacağım dedi Thomas Lieven. Boş yere dayak yemiş fakat hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmemiş ve sonraki raunda hazırlanan bir boksör gibi yerinden kalktı. Olan biteni iyice düşünmem gerek. En iyi fikirler de yemek pişirirken aklıma gelir.
Macar Lexos'u pişirdi. Derin düşüncelere dalmış bir halde yarım kilo soğanı temizledi ve halkalar halinde doğradı. Sessizce bir kilo yeşil biberin çekirdeklerini ayıkladı. Konsolos onu seyrediyordu sinirliydi ve bileğindeki üzerinde pırlantalar bulunan som altından bileziğiyle oynuyordu. Işık çarptıkça taşları beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renklerde parlıyor, ışıldıyordu. Biberleri parmak kalınlığında şeritler halinde doğradı Thomas.
''Niye benimle konuşmuyorsun Jean?''
''Düşünüyorum tatlım.''
''Jean, niye bana güvenmiyorsun?''
''Neden bana gerçeği söylemiyorsun? Neden tehlike içinde olduğunu açmıyorsun? İngilizlerden niçin çekiniyorsun?''
Thomas domateslerin kabuklarını soymaya başladı. ''Gerçek sevgilim, o kadar korkunç ki sana söylemeye dilim varmıyor.''
''Ya!''
Bileziğini hızla çevirmeye başlamıştı. Işıldıyor, kor gibi parlıyordu.
''Ama Jean, her neyse yardım etmek ve seni korumak istiyorum. Neden bana güvenmiyorsun? Senin için her şeyi yapmaya hazırım.''
''Her şeyi mi? Doğru mu söylüyorsun?''
''Evet sevgilim, gerçekten.''
Elindeki domatesi bıraktı. Yüzünde sevgi ve güven duyguları okunuyordu. ''O halde,'' dedi Thomas Lieven dost bir sesle, ''yemekten sonra biraz dinleniriz. Sonra beni ihbar edersin.'' Bu garip sözlerin ilk başta söyleyecek şey bulamayan güzel Estrella'yı şaşırtması normaldi. Gözleri büyümüş, ağzı bir karış açık Thomas Lieven'e bakıyordu.
''Ne dedin?'' diye soludu kendine gelince. ''İhbar mı edeceğim seni? Kime ihbar edeceğim?''
''Polise sevgilim.''
''Fakat Tanrı aşkına neden?''
''Çünkü senin malını çaldım.'' diye cevap verdi Thomas.
Şimdi nereye koydun o sarımsaklı sosisleri?
Menü 9 Eylül 1940. Mantarlı tost, Macar usulü et, armut ve peynir. Bu yemeği hazırlarken Thomas hayatını kurtaran bir hal çaresi keşfetti. Mantarlı tost. Ufak ve lekesiz mantarlar yıkanır ve doğranır. Körpeleşinceye kadar yağda pişirildikten sonra mantarlar tuzlanıp biberlenir. İnce ince kesilmiş beyaz ekmek dilimlerinin her iki yüzü tereyağında kızartılır. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerlerine mantarlar doldurulur ve üzerlerine de limon suyuna batırılmış, ince doğranmış maydanoz konur. Isıtılmış tabaklarda servis yapılır.
Mantarları ince doğranmış arpacık soğanları ve krema katılırsa ekmeklerin tadı daha da değişik olur. Bundan başka ekmeğin üzerindeki mantarlara rendelenmiş peynir de serpilip kısa süre fırınlanabilirler. Ancak Thomas Lieven ilk tertibi kullandı. Çünkü baş yemek doyurucuydu ve giriş olarak sadece hafif bir mezeye ihtiyacı vardı.
Macar usulü et. 250 gram soğan halkalar halinde doğranır. 150 gram bacon ve sucuk ufak parçalara ayrılır. Yarım kilo koyun eti ise daha büyük parçalara bölünür. 1 kilo yeşil biberin çekirdekleri çıkartılır ve birer santimlik halkalar halinde doğranır. Yarım kilo da domatesin kabuğu soyulur. Soğan, bacon ve sucuk bir arada kızartılır. Sonra et de ilave edilir ve iyice kızartılır. Bundan sonra biberler, ardından da domatesler ilave edilir. Tavanın üzeri kapatılır ve hafif ateşte içindekiler iyice pişirilir. Servis yapılmadan yarım saat kadar önce içine yarım fincan da pirinç katılır. Pirinç sadece salçayı koyulaştırmak için konmaktadır. Pirinci fazla kaçırmamaya dikkat etmek gerekir çünkü yemek lapa gibi olur. Yemeğe bol tuz ve biber konur.
Armut ve peynir. Olgun fakat diri ve sulu armutlar gervais veya bel paez gibi, yani eritme veya dil peyniri, yumuşakça bir peynirle servis yapılır. Sofrada herkes armudunu soyduktan sonra ağıza sığacak büyüklükte parçalar, taze meyve ile peynir gibi soğuklukları, bol baharatlı ve ağır bir yemekten sonra yemek çok yerinde olur.
İkinci kitap, birinci bölüm, birinci kısım.
Lisbon polisinin Avenida Eduardo Pacheco'daki 17. bölge karakolundaki 9 Eylül 1940 tarihli defterden alınmış yazılar.
Saat 15.22. Rua Marquez de Fronteira, No 45'ten telefon. Bir kadın sesi hırsızlık olayı için yardım istedi. Alcantara ve Branco adlı çavuşlar devriye arabasıyla olay yerine hareket ettiler.
Saat 16.07. Alcantara ve Branco'yu yanlarında A. Estrella Rodriguez, Katolik dul, doğumu 27-3-1905, Portekiz vatandaşı, Costa Rica konsolosu, Rua Marquez de Fronteira, No 45'te oturuyor.
Ve B. Jean Leblanc, protestan, bekar, doğumu 2-1-1910, Fransız vatandaşı, banker, belirli bir adresi yok, mülteci, Portekiz transit vizesi olduğu halde döndüler.
Estrella Rodriguez'in ifadesi: "Benim malımı çaldığı için Jean Leblanc'ı tevkif etmenizi talep ediyorum. Leblanc'la 2 haftadır tanışıyoruz. Beni birçok kereler villamda ziyaret etti. 5 gün kadar önce değerli bir bileziğim kayboldu. 18 krat ince işli 150 gram, büyük ve küçük pırlantalarla donatılmış. Onu Rua Alexander Herculano'da Miguel da Foz'un dükkanından satın almıştım. Fiyatı 180 bin escudo civarında. Leblanc'ı bu hırsızlıkla suçladım, kendisi de suçunu itiraf etti. Bileziği iade etmesi için bugün öğleye kadar kendisine süre tanıdım fakat geri getirmedi. Yabancı Jean Leblanc ise sorguya çekildiğinde şu ifadeyi verdi: "Ben bileziği çalmadım, sadece Senora Rodriguez'in isteği üzerine satmak için aldım. Alıcı bulamadığımdan bir süre önce bileziği kendisine iade ettim."
Soru: "Senora Rodriguez bileziğin halen kendisinde olmadığını söylüyor. Bileziği geri getirebilir misiniz yoksa bırakıldığı yeri biliyor musunuz?"
Cevap: "Hayır, çünkü bana bir kötülük yapmak üzere bilezik Senora Rodriguez tarafından saklanmıştır. Kendisi benim tutuklanmamı istiyor."
Soru: "Neden dolayı?"
Cevap: "Kıskançlık."
Düşünceler: Leblanc sorguya çekildiği sıra asık suratlı, kibirli ve küstah hareket etmiştir. Zaman zaman bazı tehditler savurmuştur. Şikayetçiyi ahlaksızlıkla suçlamış ve sorguyu yöneten komisere hakaret etmiştir. Sonunda kendini kaybetmiş görünmüş, gülmüş, saçma sapan konuşmuş ve gülünç Fransızca şarkılar söylemiştir.
Çavuş Alcantara ve Çavuş Branco'nun ifadeleri:
Yabancı tutuklanmaya mukavemet göstermiştir. Kelepçe takılması gerekmiştir. Kendisini karakola getirirken villanın dışındaki yolda bir takım şüpheli görünüşlü kimselerin bulunduğu ve villayı göz altında tuttukları görülmüştür. Ek düşünceler. Yabancı uyruklu Lavla'nın Lisbon'un yeraltı dünyasıyla ilgisi olduğu düşünülebilir. Kendisi bu geceyi tutuklu olarak karakolda geçirecektir. Yarın sabah cezaevi arabasıyla emniyete sevk edilerek küçük hırsızlıklar masasına teslim edilecektir. İkinci kısım. Fazla zeki olmayan güzel ve Alman düşmanı Konsolos Estrella Rodriguez heyecandan ve yorgunluktan bitik, Rua Marquez de Fronteira'ya döndüğünde saat 6'yı bulmuştu. Taksiye binmişti. Soluk soluğa çakmak çakmak gözleri ve kızaran yanaklarıyla takside oturmuş düşünürken, olayların tıpkı Jean'ın istediği ve önceden tasarladığı şekilde geçtiğini fark etti. Fakat bu olağanüstü ve esrarengiz adam onu ne akla gelmez durumlarla karşılaştırmıştı. Onu nezarethaneye koymuşlardı, böylece peşindekilerden kurtulmuştu. Ama neden Jean'ı izliyorlardı? Bunu hiç anlatmamıştı Estrella'ya. Sadece onu öpmüş ve kendisine güvenmesini istemişti. Başka ne yapabilirim zaten diye çaresizlikle düşündü Estrella. Onu çok seviyorum. Yürekli Fransız kim bilir ne gizli görevler yerine getiriyordu. Evet, ona güveneceğim ve her şeyi istediği gibi yapacağım. Bileziği mahzendeki o gizli yere koyacağım. Her gün limana inerek deniz aşırı bir ülkeye bilet almaya çalışacağım. Ve ondan hiç kimseye bahsetmeyeceğim. Eğer ona bir bilet bulmayı başarırsam hemen savcıya koşup bileziği bulduğumu ve şikayetimi geri aldığımı bildireceğim. Ah, benim tatlı sevgili canım olmadan günler ve geceler ne kadar korkunç geçecek. Taksi durdu. Konsolos inerek şoföre parasını verdi. Kaldırımdan bahçe kapısına yürürken hurma ağacının arkasından solgun, dertli görünüşlü, eski püskü giysili bir adam çıktı. Şapkasını çıkarıp Estrella'ya bozuk bir Portekizce ile hitap etti. "Senyora Rodriguez, benimle birkaç dakika görüşmenizi rica ediyorum." Güzel konsolos geri çekilerek "Hayır, hayır!" diye bağırdı. "Rica edeceğim," dedi adam ve sesini alçaltarak peşinden gitti. "Jean Leblanc ile ilgili." "Kimsiniz?" "Adım Walter Lewis, Londra'dan geliyorum." Bu son cümlesi gerçeğe uygundu. Yarım saat kadar önce gelmişti fakat ilk sözü yalandı. Adı Peter Lovejoy'du ve MI5'teki şefi tarafından Thomas Leven'in karıştırdığı işlere bir son vermesi için gönderilmişti. "Benden ne istiyorsunuz Mr. Lewis?" "Mr. Leven'in nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz." "Bunun sizinle ne ilgisi var?" Adının Lewis olduğunu söyleyen adam Estrella'nın sempatisini kazanmak için düşük maaşlar ve iyi gıda almamaktan ötürü feri kaçmış gözleriyle ona bakıyordu. "Bana ihanet etti, vatanıma ihanet etti, o bir alçaktır."
"Susun!"
"Şerefsiz, namussuz ve edepsiz bir kişidir."
"Defolun yoksa bağırıp yardım isteyeceğim."
"Nasıl oluyor da bir Alman'a yardım edebiliyorsunuz? Hitler'in savaşı kazanmasını ister misiniz?"
"Hit?"
Kumarda talihsizliğini yenemeyen kadının boğazına takıldı bu söz.
"Ne dediniz?"
"Dediğim şuydu, bir Alman'a nasıl yardım ediyorsunuz?"
"Alman mı? Tanrım, hayır, olamaz."
Konsolos sedef beyazlığındaki ellerini yüzüne kapattı.
"Yalan söylüyorsunuz."
"Yalan söylemiyorum. O sefil faşistin adı Thomas Leven."
Estrella neredeyse bayılacaktı, düşündü. "Jean Alman mı? Olamaz. Böyle bir şey düşünülemez. Birlikte başımızdan geçen bunca şeyden sonra, bütün çekiciliği ve nezaketine rağmen..."
"Hayır, ancak bir Fransız olabilir."
Estrella inledi.
"İmkansız."
"O size oyun oynadı senyora. Bana ve bize de oyun oynadığı gibi. Sizin Jean Leblanc'ınız bir Alman ajanıdır."
"Çok çirkin bir şey söylüyorsunuz."
"O zararsız hale getirilmesi gereken bir sefildir senyora." Konsolos güzel başını geriye atarak vücudunu gerdi.
"Benimle içeri gelin Mr. Lewis. Bana delillerinizi gösterin. Eğer ikna edebilirseniz ben de..."
"Evet senyora, evet."
"Ben de öcümü alacağım. Ben bildiğim sürece hiçbir Alman Estrella Rodriguez'le alay edemez."
Üçüncü kısım. Mana. Hapis yattığı haftalar boyunca Thomas Leven'in en çok duyacağı kelime bu olacaktı. "Yarın, yarın" diye vaatte bulunurlardı gardiyanlar. Yarın diye vaatte bulunurdu savcı. Mahkumların kendi kendilerini avutmak için kullandıkları kelime yarındı. Aylardan beri bir şey için, herhangi bir şey için bekliyorlardı. Fakat hiçbir şey olmuyordu. Ama yine yarın olabilirdi.
Gardiyanlar, savcı ve mahkumlar aynı kaderci biçimde omuz silkip, esrarengiz bir şekilde gülerek güneydeki bütün cezaevlerinin simgesi kabul edilebilecek bir kelimeyi tekrarlıyorlardı. Eh, ehate amanya! Bunu şu şekilde tercüme edebiliriz. Yarın yarındır ve yarın gün doğmadan neler doğar. Bunun için önceden karar vermeye kalkmayın. Thomas Lieven tutuklandıktan sonra ilk olarak Lisbon'un üzerine kurulmuş olduğu yedi tepeden biri olan Torel'in üzerindeki cezaevine götürüldü. Torel çok kalabalıktı. Bundan ötürü birkaç gün sonra Thomas Lieven şehrin en eski bölümünde bulunan 5 katlı ortaçağ yapısı olan Ali Jube'ye nakledildi. Giriş kapısının üzerine Başpiskopos Don Miguel de Castro'nun arması işlenmişti. Bu din adamı da bütün aydınlar gibi acılara sahne olan yerde 1568'den 1625 senesine kadar yaşadı. Kendi mezhebinden olan suçluları bu korkunç zindana tıktı. Thomas Lieven buraya vardığında 16. yüzyılda bu gibi suçlu din adamları oranının çok yüksek olduğuna kanaat getirdi. Çünkü Alhube akıl almaz büyüklükteydi. Şimdi de çoğunluğu istenmeyen yabancılar olan kamu suçlarından yatanları barındırıyordu. Bunların yarısı adi suçlardan içeride yatıyordu. Bir bölümü hala mahkemelerinin yapılmasını beklemekteydi. Diğerleri de hüküm giymişlerdi. Yine de bir hücreyi başkalarıyla paylaşıyor, yalnız hücrede kalıyor veya hali vakti yerinde olan mahkumlara ayrılan hücrelerde yatıyorlardı. Zengin mahkumlar üst katlarda en rahat şartlarla kalırlardı. Bütün pencereler avluya bakardı. Teodoro dos Repos tarafından işletilen yandaki deri fabrikasından özellikle sıcak havalarda aşağı katlardaki mahkumları rahatsız eden bir koku geliyordu. Üst katlarda yaşayan iyi durumdaki mahkumlar için hayat daha kolay ve katlanılabilir gibiydi. Bir otelde kalıyormuş gibi haftalık kira ödüyorlardı. Bu kira haklarında mahkemece tespit edilen kefalete göre hesaplanırdı. İstenen para korkunçtu. Fakat normal bir otelin bütün konforu kira verenlere sağlanıyordu. Görevliler her istediklerini yerine getirmeye çalışırdı. Gazete ve sigara sağlanırdı. Ayrıca mahkumlar yemeklerini gardiyanların salık verdikleri komşu lokantalardan getirtebiliyorlardı. Böyle rahat koşullar sürüp gittiğinden Thomas cezaevi müdüriyetine önemli bir para depo etmişti. Yemek sorununu şu şekilde hallediyordu. Her sabah tombul aşçı Francesco'yu yanına çağırır ve onunla günün listesini gözden geçirirdi. Francesco daha sonra yamağını çarşıya yollardı. Aşçı Senyor Jean'dan çok hoşlanıyordu. 519 numaralı hücredeki bey kendisine devamlı yeni yemek tarifleri ve mutfakla ilgili şeyler anlatırdı. Kendi kendine çok eğleniyordu Thomas Lieven. Mahkumiyetini Güney Amerika'ya doğru yola çıkmadan önce kendisine tanıdığı ve hak ettiği bir hastalık tatili sayıyordu. Estrella'dan henüz bir haber çıkmamış olması onu kuşkulandırmıyordu. Sevgilisinin kendisine bir bilet sağlamak için bütün çarelere başvurduğundan emindi. Cezaevine gelişinin haftasında Thomas Lieven'in yanına bir hücre arkadaşı verdiler. Thomas'ın bol bahşiş vermiş olduğu dostu gardiyan Julio, 21 Eylül 1940 sabahı yeni mahkumu getirdi. Thomas heyecanla yatağında doğruldu. Hayatı boyunca bu kadar korkunç görünüşlü bir adamla karşılaşmamıştı. Yabancı Notre Dame'ın kamburuna benziyordu. Kısa boyluydu, sırtında bir kambur vardı. Topal ve başı kabaktı. Suratı bir ölününki gibi bembeyazdı. Ama buna karşılık yanakları tombul tombuldu. Bütün hepsinin üzerine bir de dudaklarında sinirli bir tik vardı.
''Kambur Bomdia'' dedi sırıtarak. ''Bomdia'' diye mırıldandı Thomas boğuk bir sesle. ''Adam Alcoba, Lazarus Alcoba.''
Yeni mahkum siyah kıllarla kaplı pençeyi andıran bir el uzattı. Thomas büyük bir tiksinti ve dehşetle eli sıktı. O anda hayatına altın gibi yürekli, dürüst ve sadık bir arkadaşın girdiğini hiç aklından geçirmiyordu. İkinci yatağın üzerine çöken Lazarus Alcoba gıcırdayan bir sesle konuştu.
''Beni kaçakçılıktan içeri tıktılar. Andavallılar. Fakat bu sefer hiçbir şeyi ispat edemeyecekler. Bu günlerin birinde beni salıvermek zorunda kalacaklar. Acelem yok.'' ''Ehet, ate amanya!'' tekrar sırıttı.
''Ben de tamamen masumum!'' diye konuşmaya başladı Thomas. Fakat Lazarus elini sallayarak ona engel oldu.
''Bana senin pırlanta bir bilezik çaldığını söylediler. İftira ha! Vah vah, ne kötü insanlar!''
''Nereden biliyorsunuz?''
''Hakkında her şeyi biliyorum. Beni dost sayabilirsin.''
Bir yandan da kambur kaşınıyordu. ''Fransızsın ve bankersin. Seni bu deliye tıkan ise Konsolos Estrella Rodriguez. Yemek pişirmekten zevk alıyorsun.'' Kim söyledi bunları?
Arkadaş, ben seni seçtim diyorum, anlasana.
Beni seçtin mi? Lazarus korkunç suratı iki kat büyüyene dek sırıttı.
''Tabii, bu kuyudaki en ilginç adam sensin. Moral desteğe ihtiyacımız var değil mi?''
Öne eğilerek samimi bir şekilde Thomas'ın dizini okşadı.
''Gelecek için ufak bir öğütte bulunayım Jean. Bir daha hapse girdiğinde hemen baş gardiyanla görüşmek için izin iste. Ben her keresinde böyle yaparım.''
''Neden?''
O geri zekalı baş gardiyana defterlerini tutacağımı söylerim. Böylece herkesin dosyasına bakabilirim. Birkaç gün sonra da diğer mahkumlar hakkında en ufak ayrıntıya kadar her şeyi öğrenirim. Kendime de işlerinde en iyisini hücre arkadaşı olarak seçerim.
Kamburdan hoşlanmaya başlamıştı Thomas. Ona bir sigara sundu.
Peki neden beni seçtin?
Sende iş olduğunu derhal anladım. Yalnız ne yazık ki daha çok acemisin. Ama bu arada çok kibarsın. Senden bazı şeyler öğrenmek mümkün. Sonra bankersin ve bana piyasa hakkında bilgi verebilirsin. Yemek pişirmekten hoşlanıyorsun ve bu da faydalı olabilir. Herhangi bir şey öğrenmek zamanı boşa harcamak değildir.
Evet dedi Thomas düşünceli bir halde, çok doğru. Kader beni sakin mesleğimden ayıralı beri neler öğrenmedim ki diye düşünüyordu. Bundan sonra da kim bilir başıma neler gelecek. Sağlam ve namuslu yaşayışım, Londra'daki kulübüm, Mayfair'deki rahat ve konforlu katım, hepsi şu anda erişilmez bir sisin ardında ne kadar uzak görünüyorlar.
İşbirliği yapmamıza ne dersin diye sordu Lazarus. Ben sana bütün bildiklerimi, sen de bana bildiklerini öğretirsin, ne dersin?
Harika bir fikir dedi Thomas neşeyle. Öğle yemeği için ne istersin Lazarus?
Aslında aklımda bir yemek var ama acaba yapılışını bilir misin? Mutfaktaki aptal bilmiyor tabii.
Söyle bakalım.
Ben Avrupa'nın aşağı yukarı bütün ülkelerinde çalıştım. Obur olduğumu da itiraf ediyorum ve en çok Fransız yemeklerinden hoşlanırım. Yine de Alman yemeklerine karşı nefretim yoktur. Bir keresinde Münster'de bir adamın ceplerini boşaltmadan önce füme domuz bir zolası yemiştim.
Gözlerini devirerek dudaklarını şapırdattı.
Eğer istediğim buysa dedi Thomas sakin bir şekilde. Biliyor musun?
Ben de bir zamanlar Almanya'da çalışıyordum. Thomas hücrenin kapısını yumruklamaya başladı. Füme domuz bir zolası dolması hazırlayabilirim sana. Bugünü Alman yemeklerine ayırabiliriz. Eğer öyle yapacaksak ilk yemeğin Swabia çorbası olmasını salık veririm. Ve domuzdan sonra... bakalım... Evet, kestane ve krem şantiyi. Gardiyan Julio kafasını kapıdan içeri uzattı.
''Aşçıyı bana yukarı yolla.'' dedi Thomas, Julio'nun eline 100 eskudoluk bir banknot sıkıştırarak. ''Bugünün menüsünü onunla birlikte düzenlemek istiyorum.''
''Nasıl buldun yemeği? Münster'de yediğine benziyor mu?'' diye soruyordu Thomas 4 saat sonra. Hücrede kurulu sofranın başında kamburun tam karşısında oturmuştu. Lazarus ağzını silerek memnunluk dolu sesler çıkarıyordu.
''Çok daha nefis, nefis. Böyle bir domuz bir zolasından sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Salazar'ın evrak çantasını bile çalmayı garanti edebilirim.''
Aşçı biraz daha rom koysaydı daha da iyi olurdu.
''Namussuzlar hep kendileri içerler yemeğe koyacaklarına.'' dedi Lazarus. ''Bu nefis yemek için sana olan minnetimi derhal ispatlamak isterim. Böylece ilk dersimiz başlıyor.''
''Teşekkür ederim Lazarus. Biraz daha püre ister misin?''
''Tabii, şimdi dinle. Bizim halimiz vaktimiz yerinde. Paramız var, yemek bulabilmek için kafamızı patlatmamızın gereği yok. Ama gelecek sefer seni ele geçirdiklerinde 5 paran olmazsa ne yaparsın? Damda en büyük numara iyi beslenmektir. Eğer şeker hastası olursan sana iyi bakarlar.''
''Peki nasıl şeker hastası olursun?''
''İşte, şimdi sana bunu anlatacağım.'' diye cevap verdi Lazarus, ağzı tıka basa dolu. Önce devamlı hastane doktoruna hasta olarak müracaat edersin. Sadece kendini hiçbir zaman iyi hissetmediğini söylersin. Bir pundunu bulup oradaki şırıngalardan birini yürütür, sonra aşçıyla dostluk kurmaya bakarsın. Senin için böyle bir şeyin zor olmaması gerekir. Aşçıdan yemeğine tat vermesi için birkaç damla sirke vermesini istersin. Sonra kahveye koymak için de biraz şeker.
Anlıyorum. Thomas kapıyı yumrukladı. Gardiyan derhal geldi.
Ortalığı topla lütfen dedi Thomas ve sonra da soğukluğu getir.
Julio'nun elinde tabaklar da hücreden çıkmasını bekledi Lazarus, sonra devam etti.
1:2 oranında sirkeyle suyu karıştırırsın ve iyice şekerli bir hale getirirsin. Sonra bu karışımın 2 santilitresini bacağına şırınga edersin.
Damara mı?
Evet ama yavaş, çok yavaş yapmaya dikkat etmelisin, yoksa feci bir şiş olur.
Anladım.
Bunu doktor görmeden 1,5 saat kadar önce yapmalısın. Muayene olmadan da işememelisin, tamam mı?
Tabii. Gardiyan Julio içeri soğukluğu getirdi ve biraz da kendisine pay verildiğinden gayet mutlu hücreden çıktı. Kremalı kestaneyi yerken Lazarus dersini tamamladı.
Doktora bütün gece susuzluk çektiğini söylersin. Hemen sende fazla şeker olduğundan şüphelenecek ve idrarından biraz isteyecektir. Sen zaten önceden sağlamış olacaksın. Analiz sonunda sende gerçekten fazla şeker olduğunu tespit edecektir. Bundan ötürü de sana bol yemek verecekler. Rosto, et, tereyağı, süt ve beyaz ekmek yedirecekler. Dertlerinin güzel bir karşılığı olacak.
Kambur'la ilk tanıştıkları gün Thomas işte bu bilgiyi aldı. Bunu izleyen günler ve haftalar boyunca da bu bilgiler gittikçe genişledi. Cezaevi hayatından ne şekilde faydalanabileceği konusunda düzenli ders gördü. Kafası bütün bu öğüt ve bilgileri en ufak ayrıntısına kadar doğru olarak tespit etti. Örneğin, kaçma imkanı daha bol olan revire gidebilmek için muayene saatinden bir saat kadar önce ateşi fazla çıkarabilmek için sabunu iyice köpürt ve birkaç lokma yut. Sonuç kötü bir baş ağrısı olur. Ateşte bir saat içinde 41'e kadar yükselir. Ateşi daha uzun süre devam ettirmek için ilaç gibi arada bir tekrar sabun yutmak gerekir. Sarılık belirtileri için bir çay kaşığı kurumu, iki kaşık şekerle karıştırıp sirke ilave ettikten sonra bir gece beklet. Ertesi sabah boş mideye bunu indir. Belirtiler en fazla 2 gün içinde kendini gösterecektir.
Lazarus dedi ki, ''Biliyorsun yaşadığımız çağ savaş çağı Jean. Bir gün belki bir kahramanlar gibi ölmek istemezsin. Daha fazla açıklamanın gereği var mı?''
''Tabii ki yok. Seni anlıyorum.'' dedi Thomas. O neşeli haftalar içinde Lazarus mükemmel yemek pişirmesini, Thomas'la hastalık numaralarını öğrendi. Bu arada hırsızların argosuyla başka şeyler de belledi. Gelecekte herhangi bir gün bu numaraları kullanması gerekeceğine emindi. Bu ihtimalin %100 doğru olduğu ispat edilecekti.
Menü 21 Eylül 1940 Ciğer köfteli Swabia usulü çorba, Westfalia usulü domuz pirzolası dolması, Baden usulü krem şantili kestane. Basit yemekler cesaret gerektiren bir darbeye temel olur. Ciğer köfteli Swabia usulü çorba. 1/4 fincan tereyağı krema haline gelinceye kadar çırpılır. Tereyağın içine iyice doğranmış 1 fincan dolusu öküz ciğeri, 3 yumurta, ıslatılmış bir küçük ekmek, 1 fincan dolusu da ekmek kırıntısı karıştırılır. Lezzet vermesi için maydanoz, tuz ve biber katılır. Meydana gelen bu hamurdan küçük köfteler yuvarlanır ve kaynar suya atılarak suyun üzerine çıkıp da pişinceye kadar 15 dakika haşlanır. Köfteler sudan çıkarıldıktan sonra suları iyice süzülmelidir. Köfteler sığır eti suyundan hazırlanmış bir çorbanın içine atılarak sofraya getirilir ve servis yapılır. Westfalia usulü domuz pirzolası dolması. Büyük bir parça kemikli domuz pirzolası satın alınır. Yemeklik büyük elmalar soyulup dilim dilim doğranır ve yarı haşlanmış çekirdekli erikle karıştırılır. Yanlarına limon kabuğu rendesi, biraz rom ve ekmek kırıntısı ilave edilir. Bu karışım tuzlanıp biberlenmiş, kemiği çıkarılmış etin içine doldurulur ve et sarılarak üzerinden dikilir. Et bundan sonra kahverengi bir renk alıncaya kadar kızartılır ve hemen fırınlanır. Piştikten sonra patates püresiyle birlikte servis yapılır. Krem şantili kestane. Kestaneler bıçakla çizildikten sonra bir tepsiye yerleştirilerek kısa süre sıcak fırında bırakılırlar. Bu işlem kestanelerin kabuklarını kolaylıkla çıkarabilmek için yapılır. Kestaneler bundan sonra pişinceye kadar suda haşlanır, sonra da soyulur. İçinde biraz şeker ve vanilya olan sütte iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yumuşayan kestaneler kıyma makinesinde çekilip doğrudan doğruya servis tabağına alınır ve üzerleri krem şanti ile kaplanır. Süs için kremanın da üzerine konyakta bırakılmış kiraz taneleri yerleştirilir.
13. ayrımın sonu. Sayfa 162.